Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Tabii ki gündemin en önemli maddesi muhtemelen Samsung'un Note 9 fiyatlarına yaptığı zamda. Aslında sürpriz olarak değerlendirmek doğru olmaz. Sadece zamanlamasından emin değilik. Çünkü Note 9 zaten 6500 lira fiyat seviyesinde açıklanmıştı. Hemen ardından 1-2 hafta sonrasında Samsung Türkiye'de telefon fiyatlarına zam yapmış. Ancak Note 9'a dokunmamıştı. Dokunmadığı için de Note 8 ve Note 9'un arasındaki fiyat farkı aşağı yukarı 300 TL seviyelerine kadar inmişti ki bundan yola çıkarak zaten Note 9 ile ilgili bir beklenti vardı. Genel bayram sonrası için bir %10-15'lik fiyat artışı yapabileceği konuşuyordu. Fakat ortaya çıkan fiyatlandırma 10-15'in üzerinde aşağı yukarı neredeyse %25'e yakın bir fiyatlandırma oldu. Çünkü 6500 liralık baz fiyat 8000 liraya, 7500 liralık 512 GB'lık tepe modelin fiyatı da 9300 liraya çıktı ve bu fiyatlandırmayla yaygın olarak bulunabilen popüler markaların ürünleri arasında fiyatı en pahalı olan, en azından yeni iPhone'lar gelene kadar fiyatı en yüksek olan telefon oldu. Note 9.
Şimdi şunu söylemek lazım. Biz kutu açılışını yaparken ben bir başlık atmıştım. Dedim ki Amerika'dan daha ucuza Türkiye'den alınabilen telefon diye. O zaman arkadaşlarım bazıları itiraz etmiş, ne demek istiyorsun falan diye. Ne demek istediğimi anlamışlardır herhalde. Şimdi Amerika fiyatıyla benzer bir fiyata geldi. Hatta şunu söylemek lazım. Üzücü bir durum bu. Biz dolar 4-8 seviyelerindeyken Temmuz ayında çektiğimiz bir videoda şöyle hesaplamıştık. Note 8'in Türkiye geliş fiyatını o zamanki dolar kuruna çevirmiştik. 1200 dolar civarı bir fiyat yapıyor. Sonra 1200 doları 4.8 ile çarptığımızda yaklaşık işte 7800, 7500, 8000 lira aralığında bir fiyatlı Türkiye'de gelmesi olası demiştik telefonun. 6500 lira bizi çok şaşırtmıştı. Yani şu anki aslında 8000 lira olarak gördüğümüz fiyat da dolar kurunun 5-5.5 seviyesinde düşünüldüğü fiyatlardan elde edilmiş bir fiyat. Ola ki şu anki eğer 6.5'ta kalmaya devam ederse dolar kuru ve fiyatlar tekrar revize edilirse ne yazık ki üzücü bir şekilde biz bu telefonun 10 bin lirayı geçtiğini de görebiliriz.
Yani şu an fiyatlandırma itibariyle 8 bin liradan başlayan ve 9.300 TL'ye çıkan bir fiyatlandırması var ki zaten çok yüksek rakamlar bunlar. Hani Apple ve Android ekosistemini birbiriyle kıyasladığımız zaman Apple tarafında iPhone almak istiyorsan iPhone alıyorsun. Başka bir seçeneğin yok. Kendine göre avantaj, eğer evet, o dünyanın avantajlarını kullanmak istiyorsan, ama Android tarafında tabii birbirinden farklı seçenekler var. Farklı fiyat seviyelerine dağılan, benzer performans sunan, kamerası daha kötü olan ama yarı fiyatına satılan ya da farklı kurgular yapabiliriz bu tarafta. Dolayısıyla Android tarafına fiyatı arttırdığınız zaman satma ihtimalin giderek daha da fazla zayıflıyor. Böyle bir gerçek
şimdi
durum söz konusu.
Şimdi şöyle bir şey var. Fiyat arttırması tamamen Samsung'un fırsatı paraya çevireyim diye arttırdığı bir fiyat değil. Bunu hepimizin oturup konuşması, düşünmesi gereken bir durum bu. Samsung'un bu fiyat arttırımı aslında fiyat arttırımı da değil. Telefonun fiyatı değişmedi aslında. Note 8, Note 7'ne ne ödüyorsak aslında benzer bir fiyatı da biz dolar bazında Türkiye'de, Türkiye koşullarına vergilendirilmiş fiyat olarak Note 9'u ödüyoruz. Dolar kuru attığı için adamın yapmak zorunda kaldığı bir zam bu. Şimdi hani diyorsun ya yarı fiyatına da benzer telefonlar var diye. Benim merak ettiğim şey acaba o yarı fiyatına telefonlar ne kadar yarı fiyatına kalmaya devam edecekler?
Kesin olan şu ki tabii ki kurun artması bütün, yani en azından yurt dışına satın aldığımız, ithal ettiğimiz bütün ürünlere bir şekilde yansıyor. Sonucunda ödemeyi bir şekilde buradan dolarla yapıyoruz. Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Samsung'un son birkaç yılda çıkardığı Note serisi telefonların fiyatlarına baktığım zaman Note 5'in fiyatı, Note 5 çıktığı zamanki 3 yıl önceki telefondan bahsediyoruz 2015'te, 2699 liralık bir tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla çıkmış durumda. Note 7 3600 lira, Note 8 5000 lira ve Note 9 8000 liralık fiyatlandırmayla piyasaya girmiş durumda. Tabii ki Note 9'un yüksek fiyatlandırmasına kurun son birkaç ayda çok hızlı yükselmesi etkili ama aynı zamanda tabii bu jenerasyonlar arasında vergilendirmede Türkiye'de bir takım değişiklikler uğradı. Buna ilk olarak bu fiyatlar haklı çıkarmaz tabii ki ama yeni nesil telefonlarda maliyetler de artmaya başladı. Daha büyük kavisli ekranlar, işte kablosuz şarj gibi bir takım sistemlerin telefonlara eklenmesiyle beraber onların toplam maliyetlerinde bir takım değişiklikler oldu. Bunlar Türk lirası fiyatlarıydı. Dolara çevirdiğimiz zaman çıktıkları dönemin kuruyla, örneğin Note 5 çıktığı zaman Türkiye'de dolar kuru aşağı yukarı 2.90-2.95'ler seviyesindeymiş. O dönemde Türkiye'de tavsiye edilen son kullanıcı fiyatının dolar tarafına yansıması 920-925 dolar seviyesinde. Note 7'ye geldiği zaman 1220 dolarlara falan geliyor. Note 8 1450 dolarlar seviyesinde ve şimdi Note 9'a 1215 dolar gibi başlangıç fiyat için konuşuyorum. Eğer Note 9'un tepe modelini baz alırsak onda da yine 1450 dolarla görebiliyoruz. Böyle bir tablo var önümüzde duran.
Şimdi bu telefon şöyle bir durumda da söz konusu. Vergilendirilmiş fiyatını hesaba kattığımızda hala da Amerika Birleşik Devletleri'ne göre çok daha uygun bir fiyattan, Türkiye için özel olarak çalışılmış bir fiyattan satıldığını söyleyebiliriz. Neden diyeceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nde bu telefon ucuz değil. 1000 dolarlık bir telefon.
1000 dolar derken tabii vergi de eklemek lazım.
Ben %10 vergi ekleyeceksin. Ben de onu diyeceğim. 1100 dolara gelecek. Yani Türkiye'de düşünün %55-%60'a yakın bir vergilendirme sonrasında Amerika satış fiyatıyla neredeyse eşit. Yani Türkiye'den hala daha az kar etmeyi göze almış durumdalar. Ya da dediğim gibi, yani burada üzücü bir durum söz konusu, ya da bu asıl zam değil.
Yani şimdi tabii ileriye dönük olarak ne yapacaklarını bilemeyiz. Sonuçta Note 9 ile ilgili bir zam beklentisi vardı. Bu gerçekleşmiş oldu ki oran olarak bakıldığı zaman da %23-25'ten bahsediyoruz. Hani hep dediğimiz yere geliyor. Bu fiyatları gördükten sonra insanın cebindeki telefona daha dikkatli bakması gerekiyor. Çünkü telafisi yok. Eskiden hani daha farklı fiyat seviyelerini, daha farklı şeylerden bahsedebiliyorduk. Ama bugün işini gören, sağlam, iyi çeken, iyi çalışan bir telefonun varsa bu telefonlara erişmek artık daha zor.
Ya şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda hep insanlar şunu soruyordu ya bize. Abi işte şu telefon almak istiyorum ama bekleyeyim mi? Ya bugün ihtiyacınız varsa ne yazık ki o döneme girdik. Son böyle 3 aylık 4 aylık dönemde eğer ihtiyacınız varsa o an aldınız aldınız. Alamadığınız bir dahakine
tabii
zaten alabileceğinizi de alamıyorsunuz.
Yani topyekun bakıldığı zaman sonucunda dediğimiz gibi ithal edilen tüm mallarda bir şekilde bu etkileri göreceğiz. Eskiden diyordum ki 2000-2500 liranın üzerinde bir telefonu kendim şahsi imkanlarımla satın almam. Şimdi ister istemez bu yorumu da değiştirmek zorunda kalabiliriz uzun vadede.
4000'e kadar evet.
Farklı seviyelerde maliyetler de değişmeye başlamış durumda, bakalım. Şimdi önümüzdeki hafta içerisinde yeni iPhone'ların lansmanı olacak. 6.5 inçlik iPhone XS Max diye bir modelden bahsediliyor. Onunla beraber biz 10.000 lira üstünde kuvvetle muhtemel ki göreceğiz gibi. Zaten iPhone 10'un biliyorsun fiyatı şu anda 8600 liralar seviyesinde. Yeni model, daha büyük ekran, daha yüksek kapasite. Zaten fiyatın artması konusunda bir beklenti var. 1500 dolarlardan bahsediliyor Amerika için. Dolayısıyla onun Türkiye yansıması çok acayip seviyelerde evet. Olabilir. Umarız bir şekilde dolardaki hareket durur, geriye doğru bir hareket başlar ve bir şekilde maliyetler daha makul seviyelere gelir. Geçtiğimiz haftanın bir başka önemli konusu Huawei tarafındaki bir performans skandalıydı. Huawei'nin hem kendi markasını taşıyan telefonlarında hem de alt markasını taşıyan Honor'un bazı modellerinde benchmark hilesi yaptı, ortaya çıktı. Biz bu yöntemleri daha önce farklı firmalarda gördük. Bunu HTC de yaptı, Samsung da yaptı, OnePlus'ın ve bazı başka markaların da bir dönem yaptığı konuşuldu. Ama son olarak Huawei de ortaya çıktı. İşin ilginç tarafı Huawei zaten bunu yaptığını kabul etmiyor, inkar etmiyor. Diyor ki performansını, donanımın performansını aslında bir bakıma göstermek için ben bunu yapıyorum diyor. Ama tabii burada eleştirilmesi gereken konu Apple'ın pil tarafında yaptığı gibi. Bunu kullanıcıya haber vermeden arka tarafta yapması ve bunu yaparak elde ettiği sonuçları da pazarlama argümanı olarak kullanması.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Eğer hala da rakamlara bakıp, test sonuçlarına bakıp bir telefon tercih ediyorsanız bu tip şekilde dolandırılmaya devam edeceksiniz. Bu bir olmayacak, son da olmayacak. Yani ne yazık ki firmalar bu tip kullanıcıları bu şekilde avlıyorlar. Rakamlara bakıyorsanız sizi dolandırmak çok kolay, sizi aldatmak çok kolay. Çünkü rakamları oynayabilmek için telefon şöyle bir şey yapıyor. Test yazılımının çalıştığını anladığında arka taraftaki güç tasarrufu, güç yönetimi, telefonun sağlığını ilgilendirecek, uzun süre stabil bir şekilde çalışmasını sağlayacak bütün denetim mekanizmalarını kapatıyor. İşlemciyi neredeyse dizüstü bilgisayar wattajında, güç tüketiminde güç tüketecek hale getiriyor. Ve sırf o test bitene kadar, ne de olsa telefon ölmez diyor 15 dakika böyle deliler gibi çalışırsa, çalışacak şekilde ayarlayıp en yüksek test skorunu almanızı sağlıyor. Ama o skoru alacak şekilde bir yarım saat 45 dakika çalıştırırsanız hem pil yanar büyük ihtimalle, hem de telefon ısısından elinizde tutamazsınız zaten. Ve bu testleri de bir döngü içine sokup sürekli tekrarlasanız zaten sonuçlarına düştüğünü, çok keskin bir şekilde çizginin aşağı gittiğini de görebilirsiniz. Bu yüzden biz çok çok çok uzun bir zamandır söylüyoruz. Hatta ben yaptığım artık incelemelerde kesinlikle test puanlarına yer vermiyorum. Kullanıcı deneyiminden bahsediyorum. Test puanlarına, benchmarklarına tamah etmeyin. Hiçbir gösterge değil bu. Burada da bir kez daha aslında söylediğimiz şey çıkmış oldu.
Yani toplamda aslında normal kullanımda aşağı yukarı 4-4.5 watt seviyesinde olan enerji tüketimini testler esnasında 8.5 watt'a kadar çıkartıyorlar. Zaten sağlıklı bir durum değil. Çok fazla oluyor. Hatta sonra 3D Mark'ın da kendi açıklaması oldu. Onlar da kendi laboratuvar testlerini yapmışlar ve orada da bir hileli durumun olduğunu ortaya çıkarmışlar. Ki buna istinaden de zaten performans tablolarından da Huawei ve Honor'un telefonlarını banlamış durumdalar, engellemiş durumdalar. Bir an önce bu konuyu ele atmaları lazım. Yani çünkü böyle bir gerçek var önümüzde de duran. Bu telefonu alanlar için böyle bir tablo durumu söz konusu ki performans, enerji tüketimi iki kat artarken performans da iki kat artıyor ama günlük kullanım için o performansı
İdeal
vermiyor.
Değil,
dolayısıyla
evet.
Bir an önce ya yazılım güncellemesiyle bunu kapatacaklar ya da bir on-off butonu ekleyerek bunu kullanıcıya verecekler. İstersen aç, istersen kapat tarzında ama bunun da sürekli açık kullanılması telefonun bir takım bileşenlerin ömrüne zarar verebilir. Dolayısıyla belki de kapatmak en doğru yöntem olabilir. Huawei zaten ileriye dönük olarak bunu kullanıcılara açacağını söylemiş ama ne zaman açacak ve nasıl açacağı belli değil. O konuyu bekleyip göreceğiz. Fakat şu anda bir önemli bir gündem maddesi, kısa vakitte belki sonuç alınabilir. Aynı Volkswagen'in emisyon skandalını yaptığı gibi test tamamladığın anda farklı bir profil çalıştır ve
şimdi ben burada şunu merak ediyorum. Diyelim ki test sonuçlarına çok bakan birisin ve test sonuçlarına bakıp bu telefonu güvenle gittin, satın aldın. Şimdi dolandırdıkları ortaya çıktı seni. Gidip geri verebiliyor musun? Yoksa adam sana şunu mu diyor? Aynı test programını aç, yine aynı puanı alıyorsun. Sorun yok.
Yani sonucunda bir şekilde bunu düzeltecekler. Düzelttikten sonra, çünkü bunun bu şekilde gitmeyeceği belli. Özellikle Amerika'da şu an çok konuşulan bir konu. Düzelttikten sonra performansı göremeyeceksin.
Evet.
Bunu sorduğun zaman niye böyle bir şey yaptın?
Yani orada tüketicinin aslında ya telefonu geri iade etme hakkı da doğmuş gibi bir şey oluyor.
Bana da öyle geliyor çünkü sonucunda bana haber vermeden yaptığım bir şey. Evet. Ve telefonun hiçbir herhalde sanıyorum ki o kalın kullanıcı kitapçığında bir yerde yazmıyorsa bunu söylemiyorsun
şimdi
da yani.
Şimdi burada merak ettiğim bir başka durum oluştu Erdi. Kirin 980 lansmanında bazı test tabloları gösterdiler. Acaba orada bu hile yapılmış test tablolarını mı gösterdiler?
Şimdi orada kafa karıştırmaya müsait bir konu var. Onu da çok kısaca anlatalım. Şimdi aynı zamanda Huawei'in ve Honor'un kullandığı GPU Turbo adında bir özellik var. Bu özellik hile yapan ya da hileli sonuçta elde eden bir özellik değil. Orada yapay zekayı kullanarak bileşenlerin farklı şekilde çalışmasını sağlıyorlar. Bu bambaşka bir olay. Yazılıma bakarak telefonu farklı bir moda getiriliyor olması. Tabii Huawei'in sıkıntısı şu oldu. Kirin 980'in hemen ardından böyle bir tablo ortaya çıktığı için Kirin 980 vadeliden hızlı olsa bile böyle bir leke var ortada duran. Dolayısıyla platform piyasaya çıktığında ilk birkaç gün muhtemelen bunu anlamak ve ortaya çıkarmak için uğraşacaktır işin uzmanları ama hoş bir tablo değil. Dolayısıyla bütün firmaların şeffaf olması, telefon ne istediğini onu anlatması lazım. Biz benchmarklara bakarak alınmaması konusunda genelde bir fikir beyan ediyoruz ama bu firmaların hepsi telefon lansmanlarında boy boyda skorları evet. Gösteriyor. Apple'ından diğerine kadar hepsi bir şekilde performans değerleri veriyor.
Mesela burada Geekbench'in uyguladığı enteresan bir konu var. O da Geekbench aslında hileleri karşı bir önlem alarak benchmark çalıştırıyor.
Aynen arkada da bir belki farklı tanımlanabilecek bir replika çalıştırıyor. Daha sonrasında ana teste geçiyor.
Yani onları karşılaştırıyor. Replikaya bir bakıyor. Yani durum
telefonu
ne?
Kandırmasın
diye. Evet. Sonra da kendisini çalıştırıp öyle şey yapıyor. Replikayı çünkü şimdi buradaki hile şöyle yapılıyor arkadaşlar. Eskiden PC'de de vardı bu. PC'de nasıl görüyorduk biz bunu biliyor musunuz? Diyelim ki Erdi ekran kart üreticisi, ben de ekran kart üretiyorum. Erdi gitmiş oyun firmasıyla anlaşmış. Erdi'nin sürücüsü oyunun exe'sinin ismini gördüğü anda tamam diyordu, bu senden beraber ortak çalışıyoruz. Oyun da şey yapıyordu, ona göre daha hızlı çalışıyordu. Aynı exe AMD sürücü ya da beni gördüğünde, burada isim de vermiş oldu ama yapanları, yavaş çalışıyordu. Siz exe'nin ismini değiştirdiğiniz anda...
Aynen.
Oyunun performansı her iki tarafta da eşitlenebiliyordu. Yani o hileyi geçebiliyordunuz. Böyle saçma sapan şeyler yaşıyorduk. Burada aynı şekilde telefon direkt uygulamanın ismine bakıyor. Eğer uygulama bir şekilde farklı bir isimde de farklı bir ID'de kendini bellekle çalıştırabiliyorsa şeyi test edebiliyor aslında. Bu telefon gerçekten beni gördüğü anda acaba bazı değişiklikler yapıyor mu?
Biz bunun bir başkasını işte Intel AMD tarafında. Intel'in en yaygın kullanan compiler, derleyici Intel'dir. Bakıyor işlemci. İşlemci kimini soruyor, sen kimsin diye. Ben AMD'yim dediği anda şöyle gitmesi gereken bir sonuca işlem sıralamasında şöyle giderek performansı düşürüyor ister istemez. Ya da Intel daha avantajlı çıkartıyordu. Bu tür şeyleri daha önce pek çok farklı alanda da yaşadık. Dediğimiz gibi olmaması en sağlıklısı şeffaf olacaksın.
Evet.
Tablon neyse onu göstereceksin. Diğer türlü işte bir taraftan dünyanın en büyük, en çok telefon satan ikinci markası olmuşken, rüzgar arkandan isterken şimdi gel bununla uğraş. Yani yapamaması daha sağlıklı. Huawei tarafından bir başka gelişmemiz daha var. Kirin 980 lansmanında bu işlemcinin kullanılacağı Huawei telefonların Mate 20 serisi olacağı zaten açıklandı. Ekim ayının ortasında bir lansmanlar olacak Londra'da. Ondan önce çıkmaz diye tahmin ediyorum. Honor'un da Magic 2 adında bir telefonu var yine bu işlemciyi kullanacak olan ama muhtemelen biz yaygın olarak ilk etapta Mate 20 ve 20 Pro'da göreceğiz. Fakat 20 ailesinin bir de Lite modeli var. Bu sefer farklı bir şey yaptılar ve Mate 20 Lite'ı daha önce tanıtıp İngiltere gibi birkaç pazarda da piyasaya sürdüler. Telefona bakıldığı zaman şimdi Lite serisi Huawei'in ilgili ürün gamında P serisi ya da Mate serisindeki serinin başlangıç modeli oluyor ve genelde orta sınıf telefon olarak yorumlanıyor ama Mate 20 Lite'a bakıldığı zaman tasarım olarak çok güzel görünüyor. Hem de malzeme kalitesi olarak anladığım kadarıyla, videolardan gördüğüm kadarıyla da önceki nesillere göre bayağı bir geliştirmişler. Yani bir premium telefon havası taşıyan bir silüeti var.
Buradaki içindeki platform önemli yani. Her ne kadar silüet olsa da içindeki donanım burada çok büyük önem taşıyor.
İçindeki donanım şöyle. Şimdi bu telefonların en büyük, Lite serisinin en büyük handikapı hem P20 Lite hem Mate 20 Lite'da, Mate 10 Lite'da Kirin 659 gibi İşte abidik gubidik bir işlemci vardı. Yani
o işlemci şöyleydi bir de. Yani Huawei'in neredeyse bütün telefonlarında kullandığı orta sınıf.
Orta sınıf aynen. Işlemci. Honor'da da keza evet. Pek çok modelde vardı. Şimdi Kirin 710 var. Ona göre daha geliştirilmiş bir platform. Kirin 710'un en büyük avantajı 4 tane çekirdeğin Cortex A70 olması. Yani büyük çekirdekler var artık içerisinde. Ama hala GPU tarafındaki zayıflık devam ediyor. Mali-G 51'in bir versiyonunu kullanmışlar. Dolayısıyla telefonun dış görünüşü yine hissiyatını orantılı bir şekilde tamamlayacak bir işlemci değil. Yani ben olsam Kirin 970 koyarım, anlatabiliyorum. Yani bir jenerasyon eskiyi koy, biraz daha makul bir şey yap. Ve Kirin 710'da 970 ve 980'den farklı olarak nöral sinir ağı, yani yapay zeka hızlandırma motoru bulunmuyor. Bu yine soranlar oluyor, kafa karışıklığı var. Bu telefonun yapay zeka işleyemeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece bunun işlemci ve GPU tarafı yükleniyor. Dolayısıyla nispeten biraz daha fazla yavaş ya da uzun süren bir sonuç mekanizması var.
Bu arada Huawei İngiltere'de Mate 20 lansmanında donanım haberi davet etti ve ben katılacağım. Benle beraber sizlerden bir kişi de aynı lansmana gelme şansı elde edebilir arkadaşlar. Donanımhaber.com'a girerseniz eğer ana sayfamızda bununla ilgili açıklamayı bulabilirsiniz. Yine mobilitede donanımhaber.com'dan izliyorsanız ilgili açıklamaya yönlendirilmiş bir link de göreceksiniz. Oradaki şartlara uyarsanız ve yarışmada çektiğiniz fotoğraf birinci seçilirse benle beraber aynı lansmanda yer alacaksınız ve telefonu ilk görenlerden bir tanesi olacaksınız. Bu da yine önemli konulardan bir tanesi.
Tüm masraflar şirketten olmuş.
Evet, tüm masraflar şirketten karşılanacak. Yediğiniz, içtiğiniz, yol masrafları.
Sadece pasaportunuzun olması gerekiyor.
Evet, sadece bir pasaportunuz olması gerekiyor. Vize işlemlerinde de yine Huawei burada size yardımcı olacak. Çok da güzel olacak. İlk defa bir kullanıcımızla beraber uluslararası bir lansmana gitme fırsatını da yakalamış olacağız.
Yaş konusunda bir engel var mı onu söyleyeyim.
Çok 18 yaş üstü tabii ki arkadaşlarımız bu etkinliğe katılabilecekler, onu da söyleyelim.
Güzel bir fırsat, en azından bir ürün lansmanı, büyük bir ürün lansmanı yerinde görmek isteyenler evet. için. Hem de bizlerle beraber olacaksınız o tarafta.
Önemli.
Ki zaten yılın en çok merak edilen ve son lansmanlarından birisi olacak.
Beni de heyecanlandıran bir konu bu. Çünkü sizlerle beraber gidip ilk defa bir ürünü orada test edeceğiz. Hem biz değerlendiririz hem de sizinle beraber çektiğimiz videoyu da yine size değer vererek aslında kullanıcılara ulaştırırız.
Mate 20 ve Mate 20 Pro gerçekten de dediğim gibi yılın herhalde.
Zaten en çok konuşulan telefonlar
iPhone
olacaklar.
iPhone lansmanı, Pixel lansmanı. Sonra da bir Mate 20'de aşağıda bir Xiaomi lansmanı olacak. Bir de Mate
Pixel lansmanında yani. Konuşulmayabilir bile Pixel'lerdi.
Yani ya teknoloji meraklı, telefonsa. Çok teknoloji meraklı. Ya evet, telefon
onun yani, için
lansman konuşuyor da lansmandan sonra konuşulmayabilir.
Evet, çünkü telefon o kadar fazla sızdı ki onu demek istiyorum.
Zaten gündemimiz var, birazdan onda konuşacağız ama yani telefon özellikle büyük olan XE modeli o tasarıma gelecekse ya Google bizimle dalga geçiyor, tamam başka bir telefon çıkaracaklar çünkü.
Alın size çentik demiş adam ya.
Aynen, ya da başka bir mevzu var, onlara zaten birazdan daha detaylı konuşuruz. Xiaomi tarafında birkaç haberimiz var. Birincisi, Redmi 6 serisinin tanıtımı yapıldı. Xiaomi'nin son dönemdeki en büyük odağı olan Hindistan pazarında lansman yapıldı. Onlar Hindistan pazarında bir numaraya oturdular ve bunu koruyabilmek anlamında fiyat hassas ürünleri ilk defa orada tanıtıyorlar son birkaç jenerasyondur. Şimdi Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6 ve Redmi 6A var. Bu sıralama aynı zamanda özellik seviyesine telefonları belirliyor. Pro olan model Redmi 6 Pro en donanımlısı, Redmi 6 ortanca olan model, Redmi 6A modeli ise fiyatı en uygun olan telefon. Şu tasarımlara bakıldığı zaman Xiaomi'de bir tasarım yakaladı. Son birkaç jenerasyondur onlarca farklı modelde bu tasarım anlayışını görüyoruz. Genelde 3 aşağı 5 yukarı benzer bir tasarım koruyorlar. Sadece materyal değişebiliyor. Bazısında anten çizgisi belli oluyor ve orası plastik oluyor. Bazısında tamamıyla yekpare bir metal gövde de olabiliyor. Özelliklere bakıldığı zaman Mesut, Pro olan modelde çentikli bir tasarım var ve vurucu özellik olarak Snapdragon 625'e gelmesini gösterebiliriz. Aslında 625 çok vurucu bir platform değil ama birazdan diğer modellere bakıldığı zaman vurucu olduğunu göreceğiz. Herhalde her bir Çinli vatandaşı ya da Hindistan vatandaşı için Qualcomm bir tane 625 üretmiş diye düşünüyorum. Çünkü Xiaomi bitiremedi her modelde, her ürün gamında bir şekilde kendisine yer buluyor. Çift arka kamera var yine. Redmi 6'ya bakıldığı zaman keza yine çift arka kameraya sahip çentiksiz bir tasarım var ama Helio P22'ye düşüyor burada donanım olarak bakıldığı zaman. Redmi 6A'ya bakıldığı zamansa Helio A22 var. Yani performans olarak bayağı bir fark var platformlar arasında.
Aslında 3 tane telefon lansmanı diyebiliriz buna. Platformlar arasında gerçekten ciddi farklar görüyoruz. Tasarımsal anlamda Pro zaten bambaşka bir telefon gibi görünmekte. Burada kullanıcıların son dönemde Xiaomi incelemelerinde de özellikle gördüğüm bir eleştirisi var. Abi Xiaomi biraz fazla telefon üretip lanse etmiyor mu? Bir de yani Redmi 6 deyip geçmiyor. Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro hepsi birbirinden farklı telefonlar aslında. Hani her ne kadar Redmi 6 diyor olsan da bambaşka telefonlar. Kullanıcı artık biraz kafası karışmaya, biraz sıkılmaya başladı bu işte.
Xiaomi'de şöyle bir motto var. Yani her modeli, her çıkardıkları modeli bir ölüm kalım mücadelesi gibi bakıyorlar. Yani çok fazla konsantre oluyorlar ve o modeli çıkardıktan sonra hani 3 modelle 5 modelle gideyim değil. Çünkü bunu şekillendirirken diyor ki Hindistan'daki birinciliğin pekisin. Mi Mix yaparken diyor dünyada flagship pazarda namım görürsün. Mi 8 yaparken her yerde bir flagship telefon satayım ama Hindistan'da tuttu bu model. Hindistan'da bir numara oldular ki dünyanın en büyük ikinci ülkesinin büyüklüğü olarak bakıldığı zaman. Zaten bu seri şekillenirken özellikle Redmi 6A ve Redmi 6 yapılırken Türkiye'de de çok sağ olsun Almanya'da 2 numara otursun tarzı bir yaklaşımlar olmamıştır. Büyük ihtimalle Hindistan odaklı bir motivasyonla geliştirmişlerdir diye düşünüyorum. Telefonların diğer özelliklerine bakıldığı zaman mesela Redmi 6 Pro'da 4000 mAh pil var. 625 ile beraber 2 gün çalışır diye tahmin ediyorum. Diğer modellerinde pilleri fena değil. Giriş seviyesi olan modelde 3300 mAh kapasiteli pil var. İşte bunlar da böyle oluyor, güzel oluyor ama büyük telefonlar, pahalı telefonlara geldiği zaman işte Mi 8 Explorer Edition diye bir telefon yapıyorsun. 3000 mAh pille çıkıyor.
Ya bir tek o telefon özel bir şey. Onun mesela Explorer Edition'ın bir altında
batarya konusunda. Mi 8 var, onda 3400 mAh var. İnsan tabii büyük pahalı telefonlarda estetik kaygılar da daha fazla, daha ince olsun, daha hafif olsun, daha güzel olsun tarzında, ama bir taraftan da tabii pil tarafına o tarafta da bir gelişmeyi ister istemez bekliyorsun. Çünkü başka şeyler çok hızlı gelişirken o tarafta hala istediğimiz oran seviyeye gelmiş
onlar
değil.
Onlar Mi Mix'i herhalde biraz şu anda son dönemde şey olacak. Evet, ilgi odağı telefonlardan biri olacak.
Xiaomi hakkındaki bir başka haberimiz de o. Mi Mix 3'ün bir takım görüntüleri paylaşıldı. Oppo Find X ile başlayan sürgülü mekanizma. Daha doğrusu aslında Vivo'da bir pop-up kamera gördük ama sürgülü mekanizmayı Oppo Find X ile görmüştük. Benzer bir tasarım Mi Mix 3'te de olacak. Dolayısıyla önde ekran kasa oranının daha agresif olduğu %95'ler seviyesinde bir telefon bizleri bekliyor. Özellik olarak bakıldığı zaman yine Snapdragon 845, işte 8 GB RAM seçeneği falan olacak. Sadece bir paylaştıkları görüntü var. Orada bir 5G ifadesi var. Şu an Qualcomm 5G modemi XL hazır. Belki Mi Mix 3 donanım seviyesinde 5G modeme sahip olan ilk telefon olabilir. En azından bir versiyon olabilir.
Yani bir versiyon olabilir. Zaten adama çıkarttı ama 4 versiyon falan aşağısında çıkartmıyor yani. Çıkartır onu da bir tane 5G'lisini.
Onu Baseband Edition'da çıkartırlar 5G modem.
Burada benim kafamda soru işareti yandıran şey, şimdi sürgülü bir kamera var ama sürgüyü elinden açıyorsunuz. Yani çıt çıt böyle bir elinde oynayan yani
bir video var.
Video var ama video var. Prototip cihazlardan biri olabilir. Ha, elden açsanız ne kaybedersiniz? Belki makineli açmaya göre daha sağlam bile olabilir. Bilmiyorum ama elden açınca çok oynarsın. Evet, böyle çok oynarsın o zaman. Çat çat çat böyle stres topu gibi. Biz bu yapıyı Nokia'da görmüştük.
Evet.
Nokia N95'ti sanırım. Yukarı aşağı yukarı böyle aşağı açabiliyordun. O yapıya ben çok benzettim onu. Çıtır çıtır oynamasını. Yukarı aşağı şekilde. Bir de
ondan yukarı açtığınız zaman başka bir şey, aşağı açtığınız zaman başka bir şey.
Evet, yukarı açma kısmı. Ha, aşağı açmaya gelirsek de BlackBerry'nin sanırım aşağı açılan böyle kayan bir modeli vardı son dönemde.
Vallahi aşağı açma kısmında aynı şeyden bahsetmiyoruz ama Nokia'nın 70 Pro'nun düğmeye bas kapağı aç mekanizması
en güzel şeylerden biri.
En güzel şeylerden birisi.
Ama elle açma olursa o da yani bu sisteme farklı bir konsantrasyon, farklı bir bakış açısı getirmiş olacak.
Yani evet öyle olabilir ama tabii acaba mekanize bir sistem mi var orada yoksa manuel mi olacak? Onu da artık çıktığı zaman göreceğiz. Ortaya çıkan videoda ilgili kişi eliyle açıyor. Onu biliyoruz. Xiaomi ile ilgili son bir haberimiz daha var. Xiaomi Hindistan'ın başındaki isim olan Manu Kumar bir açıklama yaptı ki kendisi Xiaomi'nin tüm global yönetimde de önemli bir isim. Şöyle bir şey söyledi Mesut. Diyor ki görülebilir gelecekte telefonlara koyabileceğimiz teknolojilere bakıldığı zaman bunların hiçbirisinin $700 üzerinde bir fiyatla telefon satmayı mantıklı kılmadığını düşünüyorum dedi. Biz de Xiaomi olarak $700 üzerinde telefon satmayacağız dedi.
Vallahi helal olsun. Eğer Mi Mix 3'te de o $700 bandının aşağısında kalırlarsa Samsung'a filan da gerçekten siz fahiş fiyatla satıyorsunuz, çok kar etmeye çalışıyorsunuz net bir şekilde, dürüst bir şekilde söyleyebilir.
Bir okuyucumuzun güzel bir yorum olmuş. Demek ki $699 telefon satacaklar.
Ha, bir de öyle bir durum olabilir. Söz konusu. Çok da büyük konuşmuş sektör açısından. Neden dersen eğer, yani yarın öbür gün gelir, bir donanım çıkar, katlanabilir ekran bilmem ne dersin. Anlatabiliyor muyum?
Gerçi Xiaomi kullanana kadar onların maliyetini düşünürüz.
Gerçi onlar, o zamana kadar şey da.
Şimdi tabii Xiaomi'nin burada iki tane motivasyonu var. Birincisi zaten daha önce de çok konuştuk. Ne dediler? Cihaz başına biz %5'in üzerine kar marjı almayacağız hiçbir zaman. İkincisi de Xiaomi'nin burada aslında oturtmaya çalıştığı mantıklardan birisi biraz da şey mantığı. Yani biraz konsol dünyasına benziyor. Konsolda hep ne konuşuyoruz? Cihazın kendisinden çok para kazanılmıyor. Oyunlardan, içerikten, yazılımdan para kazanılıyor tarzında. Xiaomi'nin de aslında resmi olarak şirket tanımına bakıldığı zaman bir internet şirketi izliyor. Dolayısıyla bulut servisler, yazılım ve...
Yani Mi aslında mobil internet arkadaşlar. Aynen, Xiaomi yani... kısmındaki o Mi ifadesi var ya mobil internetten geliyor. Bir internet şirketi olarak tanımlıyor adamlar kendini.
Dolayısıyla o tarz servislerden daha fazla para kazanma gibi niyetleri var. Tabii handikaplı olan kısım orada. Çok hızlı biliyorlar orada. Daha geçen gün daha fazla para kazanıyorlar ama Çin menşeli bir şirket olduğu için o tarafta servislere erişmek, bunları dünya çapında mantıklı bir yaygına ulaşmak çok kolay değil. Özellikle günümüzde ülkeler arasındaki bu rekabet bu derece artmışken Çin'in merkezindeki bir internet servisinde bir yazılım platformunu dünyaya mal edebilmek
ya zaten son dönemde paylaştıkları tablolar gösteriyor ki cihaz satışlarındaki büyümeyle adamların internet servislerindeki büyüme eş hızda değil. Bu da yatırımcıları şu anda düşündürmeye başlamış durumda. Yani firma evet internet servislerinden para kazanmak istiyor ama şimdi Türkiye'deki Xiaomi kullanıcılarının kaç tanesi Xiaomi'ye para ödemişlerdir ki servisleri üstünden? Bir de öyle bir durum söz konusu.
Öyle bir durum var. Tabii onlar cihazlarla beraber reklam mantığı yani cihazlara reklam koyumu uygulamalarda şey
gösteriyorlar evet.
Explore üzerinde, tarayıcı üzerinde ya da gezgin üzerinde reklam gösterme gibi mantıkları da var. Sadece cihazdan para kazanmak yerine cihazları yaygınlaştırıp başka şeylerden para kazanma evet. niyetleri var. Bu tabii ki
Google'ın mantığı işte.
Aynen yani doğru uygulandığı zaman aslında yanlış olmayan politikalar...
Kullanıcı yararı olan bir uygulama ve kullanıcılardan aynen. da gördüğüm kadarıyla Samsung da keşke bize reklam gösterse telefonu daha ucuza alsak diyorlar.
Samsung'un valla başka sorunları var. Bu gidişte bakalım ne olacak göreceğiz. Sony tarafında bir durum var. IFA fuarında Xperia XZ3'ün tanıtımı yapıldı.
Kimsenin konuşmadığı bir telefon
oldu. Ekran kasa oranı olarak bakıldığı zaman Sony'nin çerçeveleri ince telefonu oldu. Tasarım konusunda Sony bir şeyler yapmış, bir gelişim var. Diğerleri kadar olmasa da kendi içerisindeki döngüye baktığı zaman bir gelişim var ama tasarımla ilgili başka bir şey konuşmak gerekiyor. Bunların kendi blog sayfasında bir Mesut şeyleri var, röportajları var. Sony sosyal medya ekibi tasarımcılarla konuştular ve şöyle bir şey var. Bu telefon çok ince, bunu nasıl başardınız diye tasarımcıya soruyorlar. Ve çok ince dedikleri telefon 193-194 gram ağırlığında 10 mm civarında da kalınlığa sahip
olabilir. Yani şu an piyasadan alabileceğiniz en ağır kategorisinde en kalın telefonlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız.
Bu ağırlık ve kalınlık çerçevesinde benim şunu söyleyeyim. Telefon 2 mm daha kalın olabilir. İşlevsel özelliklerle doldurursun. Hani 5000 mAh pili koyarsan ama telefonun pili 3300 mAh.
Yok yani telefon hala da Sony'nin başarısız tasarım ekibinin başarısızlığını kanıtlayan nitelikte bir ürün olmuş ne yazık ki. Zaten çok da konuşan olmadı.
Şöyle bir durum var. Sadece bu konuda XZ3 ile ilgili olarak Sony'nin yine sosyal medya ekibi Twitter'dan paylaşım yaptı. Bir 5G konferansında XZ3 ile işte 5G'nin tadına keyfine varacaksınız filan tarzında. Ne dedi? Qualcomm modemi hazır acaba? Evet. Çünkü Sony ile ilgili daha önce ne konuştuk biz? Sony şunu söylüyor. Biz 5G'ye güveniyoruz. 5G ile beraber telefonlar bir dönüşüm olacak. Orada bir fırsat yakalayacağız diyorlardı.
Dönüşmüş hali bu herhalde. Dolayısıyla 200 grama yakın 10 milimetrelik telefonlarla.
Ondan ziyade hani bu açıklamadan sonra vay canına Xperia XZ3 5G destekli olan bir telefon mu tarzında tartışmalar oldu ama Sony sonrasında bir başka tweet atarak durumu açıklamak zorunda kaldı. 5G desteği yok telefonu.
O tweet'i niye atmışlar? Aynı sosyal medya ekibi yani gerçekten demek ki kafalar değişik bir durumda. Hani hem telefonu ince diyorsun sonra 5G'nin tadına varacaksın diyorsun.
Sonra diyorsun ki aslında yani evet Xperia ve 5G bir araya gelecek diyor ama
bunda gelmiyor.
Bunda gelmiyor. Evet. Bu telefon değil. Son olarak Pixel'den bahsedelim. Pixel'de zaten sızmayan bir şey kalmadı. Telefonu Ruslar buldu, videosunu çektiler. En son bir telefonun Lyft, yani Uber'in rakibi olan Lyft'in aracının unutulduğu, şoförün çektiği birkaç fotoğraf var vesaire.
Bir de yoldan geçen telefonu tanıyor artık. O kadar fazla sızdı ki.
Şimdi aynen öyle değişik bir durum var. Yani önce şunu söyleyelim. Lansman kesinleşti. 9 Ekim tarihinde New York'ta bir lansman yapacak Google ve bu telefonların duyurusunu gerçekleştirecek. Şimdi bir tane küçük olan model var. XL olmayan model. Hı-hı. Pixel 3. Biri de Pixel 3 XL var. X'de özellikle ön plana çıktı. Çünkü kafasında bir çentik var Mesut. Yani bu çentik diğer tüm çentik telefonları çok daha güzel hale getiriyor. Çünkü öyle bir çentik böyle iki parmak kalınlığında tuhaf bir dil gibi uzamış değişik bir çentik tasarımı.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Burada eğer bu telefon bir şakaysa ve çentik yani abartılı çentiği abartılı koyup tüm çentikli telefonları aşağılamak istedilerse ki rakipleri aslında kimi hedefe koydukları belli. Her ne kadar diğerleri onu taklit etse de. Güzel bir pazarlama taktiği. Hani çıkıp lansmana derlerse ki ha çentik dediniz bakın çentiği koyduk böyle bir şey misiniz ama işte bizde yok deseler anlarım. Ama görünen o ki herhalde bu çentik herhalde gerçek.
Ya da şöyle bir şey var. Ben bunu çünkü mantığıma kabul ettirmek için şimdi düşünüyorum.
Ben ettiriyorum bak neden biliyor musun? Sen söyle ben sana söyleyeceğim. Bu çentiğin gerçek olma ihtimali çok yüksek.
Yok ya ben o zaten olabilir onda değilim. Hani eğer böyle gelecekse ne bileyim 4K'da 60 kare saniye çeken bir kamerayı içinde barındıran seni her türlü ışık koşulunda, her türlü şey koşulunda, 3 boyutlu haritanı tam yapan, ışık hızında kilit açabilen bir fonksiyonu vardır. Dedim ki vay canına Google yapmış derim de yani bundan hiçbirisi olmayacaktı bu çentiğin.
Abi Pixel ekibi kim? Kimin tasarımcıları?
Büyük oranda HTC.
Tamam HTC'ni ortaya koydu da bunlardan bekliyorsun ki.
Abi yani sonucunda şöyle bir şey var.
Çok uzun zamandır HTC de çünkü biliyorsunuz tasarım konusunda bayağı sıkıntı
ama
yaşayan
şey
bir firma.
Ama şimdi yani şimdi çentik diyoruz ya. Genelde hep insan iPhone geliyor ama aslında Essential Phone'la başladığını konuşuyoruz. Essential Phone neydi? Bir tane su damlası gibi nokta vardı. Kameraydı. Şimdi yeni Çin telefonlar da ona doğru gidiyor dikkat edersin. Huawei'nin ona gideceği söyleniyor. Oppo'nun öyle yapacağı söyleniyor. Xiaomi'nin öyle yapacağı söyleniyor. Oradaki adam da Google'un kankası. Eski Google yöneticisi, Android'in babası olan bir adam. Yani esinleneceksen git ondan esinlen de bari. Şurada bir damla gibi bir şey olsun.
Ha, bana sorarsan çentik olacaksa bir açıklaması olması lazım. Bak açıklaması olduğu zaman kabul edilebilir oluyor.
Burada neden? 5 kamera olur, 3
şimdi,
sensör olur diye.
Apple'da ne var? Ben size onu söyleyeyim. Yani Apple'daki çentiği konuştuğumuz zaman kullanıcılar hep bir şey atlıyorlar. Bakın çentikle Android telefon dünyasında yukarıda çentik vardır. Bir de aşağıda serçe parmağınız kalınlığında bir boşluk vardır. Apple'ın iPhone 10'unda
o da çene.
iPhone 10'un da aşağıda bir boşluk yok. Ve adam ne diyor? Ben aslında tamamen çerçevesiz yapacaktım ama diyor benim yüz tanıma sensörüm devasa bir yer kaplıyor. Işık, uzaklık, kamera derken diyor üst tarafı uzatıp bunu da çentik haline yaptım.
Bir donanım var orada. Evet, özel bir donanım
orada
var.
Özel bir donanım var. Bir de adamın altında da boşluk yok. Adam aslında tamamen çerçevesiz bir telefon sunuyor çentiği görmezden gelirseniz.
Ya çentiği görmezsen neyse simetrik. Yani
evet. Bu telefonlarda aşağıda her türlü sensörü koyacağınız devasa bir boşluk var. Bir de üstüne kalkıp çentik koyuyorlar. Bana o komik geliyor. Yani bana sorarsan buradaki en güzel çözüm Mi 16 abi.
Buradaki buradaki alt çerçeveyi bir tane parmak izi okuyucu, iki tane stereo parmak koyarsın. Yani var yani bakıldığı zaman.
Mi 16 en güzelini yaptı. Dedi ki abi çentiksiz yapacağım diye de kalkıp kamerayı pop-up falan yapmamıza gerek yok. Kufaltalım, simetrik yapalım. Simetrik de çok güzel duruyor çünkü. Yani. Telefon efsane duruyor. Belki de şu anda son dönemde çıkmış. Elinize aldığınızda falan sizi en fazla etkileyecek en güzel telefon olmuş yani.
Bir de Google'un telefonlarla ilgili şöyle bir sorun var. Bunun MKVHD videosunu yayınladı. Sonra çok tartışıldı. Başkaları da o topa girdiler. Pixel telefonların son dönemde kullanışı yavaşladığına dair bir takım tartışmalar devam ediyor.
Acaba eskitme mi yapıyor planını?
Bilmiyorum. Kullanmadığımız için bir şey söylemek istemiyorum ama daha sonra Android Police gibi bazı yerler de yazdı bunu. Hatta Google bunlardan bazılarını sonra yayıncı olanlarına bir ekip yollayıp telefonu almışlar, başka telefon vermişler ve onun kullanım şekline göre tekrar simüle etmeye çalışmışlar. Hani telefon niye yavaşladığını anlayabilmek anlamında. Böyle bir durum da var. Ama sonucunda biz yeni pikselleri göreceğiz. Yani bu arada pikseller her zaman pahalı telefonlardır arkadaşlar. Bu mevcut telefonlar zaten $900 civarında satılıyordu. Belki bu telefonların daha pahalı olduğunu göreceğiz. Çünkü ekranlar büyüyor, donanım gelişiyor, farklı şeylerden bahsediyoruz.
Bu arada Huawei P9 lansmanı sırasında yeni bir dosya sistemi duyurmuştu. Ve bu dosya sisteminde özellikle üstüne vurguladığı neydi biliyor musunuz? Android'in sahip olduğu dosya sistemi belli bir süreden sonra eğer uzun süre kullanmaya ve çok fazla bilgi biriktirmeye başlarsanız diskinizde makineyi yavaşlatıyor. Dosyalar çok dağınık bir şekilde makineye yerleşiyorlar.
Yalnız collection yapamıyor.
Evet, ne yazık ki daha sonrasında telefon bu dosya sistemindeki dosyalara erişimde güçlük yaşadığı için, yavaşlık yaşadığı için siz genel bir yavaşlama yaşıyorsunuz. Biz kendi geliştirdiğimiz dosya sistemiyle şunu iddia ediyoruz. Yıllarca kullansanız da performansınız aynı kalacak diyordu. Dosya sistemi kaynaklı Android dünyasının zaten içinden çıkamadığı bir durum olabilir bu. Huawei bunun için özel olarak çalıştı. Her ne kadar şimdi çok konuşmasalar da bu özelliği P9 lansmanında lanse ettikleri bir şeydi. Bilmiyorum Huawei kullanıcıları bizi izliyorlarsa eğer uzun süredir kullanıyorsa telefonlarını bu konuda yazı yazarlarsa sevinirim.
Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Canon Mobile tarafında GM9 Pro'nun lansman tarihi belli oldu. Onlar da 11 Eylül tarihinde iPhone lansmandan bir gün önce lansman yapacaklar. Ve aynı zamanda İstanbul'da, İkitel'de bir organize sanayi bölgesi orada kurdukları bir üretim montaj üstünde aynı zamanda tanıtımını yapacaklar. Bildiğimiz bir şey var. Snapdragon 660 ve tasarımda pikselden izler var. Renkli güç butonu tasarımı. Arka tarafın biraz da ona benzetilmesi gibi.
Şu anda General Mobile gibi yerli firmalar oldukça önem kazanmış durumdalar. General Mobile'in burada ayrı bir önemi var. Neden? Android One projesinin dahilinde bir firma. Yani adamın çıkarttığı telefonlar geç geliyordur, istediğiniz zaman da gelmiyordur, öyledir, böyledir, her şeyi tartışabiliriz. Biz mobilitede çok eleştirdik geç vermelerini ama eninde sonunda güncelleme alıyor mu? Alıyor. Bu telefonda Android One sisteminin bir parçası olacak. Yani hem saf Android deneyimi sunacak hem de güncelleme alacağı en azından garanti cihazlardan biri olacak. Bu yüzden heyecan verici. 660 kullanmaları iyi. Hani daha iyi yongalar var mı? 710 falan görmek ister miydik?
670 var, 710 var.
Yani evet daha iyi olabilirdi ama 660, 625'ten, 636'dan kat ve kat çok daha iyi bir yonga. 660 görmemiz çok çok iyi oldu bu tarafta. Şimdi bir başka unsur var. Nedir bu unsurda? Türk kullanıcısının şu anda uygun fiyatlı diyebileceği bir ilaç telefona ihtiyacı
umarız
var.
Umarız uygun fiyatlı olur. Evet, fiyat konusu soru işareti.
Umarız uygun fiyatlı olur. Çünkü bir gerçek var. Bu A'dır, B'dir, C'dir bilmiyorum. Hangi yerli firma olursa olsun benim için fark etmez. Android One projesinde ya da benzeri bir şekilde güncel Android sürümleri sunan bir telefon üretsinler. Kullanıcının alabileceği fiyatta bizim de önerebileceğimiz sistemde olsun. Ben Xiaomi, Oppo önermek yerine gideyim yerli bir firmayı önereyim. Yani eninde sonunda arkadaşlar bu firma Türk kullanıcı çalıştırıyor. Fabrikasında Türkler bu montajı gerçekleştiriyorlar. Ve montaj parasını Çin'e vereceğinize siz ülkenizde tutarsanız belli bir miktarda parayı da ithalattan belli bir miktarda parayı da kurtarmış oluyorsun. Evet. Ya tamam, içindeki board yurt dışından geliyor mu? Geliyor. İşlemci yurt dışından geliyor mu? Geliyor. Bellek, ekran hepsi yurt dışından mı? Evet. Ama siz burada ne kadarını üretebilirseniz, ne kadarını yaparsanız %10'unu dahi burada bir şekilde yapıyor olun. Yani içine katıyor olun emeğinizi. O %10 yurt dışına gideceğini ülkenizde kalıyor. Çok önemli.
Aynen tabii. Bunlar bizim hep her zaman her markada destekleyeceğimiz şeyler. Bunları yaparken firmaların aynı zamanda kullanıcıyı mağdur etmemek adına da yatırım yapmaları gerekiyor. Burada General Mobile hata yaptığında çok eleştirdik. Eleştiririz deyin. Hata yaparsa eleştiririz abi. Sonucunda hızlı büyüyorsan ona göre bir insan kaynağı, call center yatırımı, teknik yatırım yapacaksın ki kullanıcının sana olan mağdur olmayacak. Hem de yeni telefonlar çıkardıkça da alma isteği uyandırabilecek bir sistem kurmalısın. Yoksa diğer taraftan hani kullanıcıyı mağdur et. Daha sonra ben Türk firmasıyım diye bana gelin benden alın demek de onu yakışmaz, doğru olmaz. Biz zaten hep bunu eleştiriyoruz. Bundan sonra da eleştirmeye devam ediyoruz. Umarım fiyatı da uygun olur. Snapdragon 660'lı bir Android One telefonun piyasaya giriyor olması ki Mi A2 zaten benzer donanım. Mi A2'nin rakibi olacak aslında teknik olarak bakıldığı zaman da. Mi A2'de ne fiyatla çıktığında işte 2500'e yakın bir fiyatlandırma var. Belli bir kesim açısından Xiaomi General Mobile'a göre daha cazibesi yüksek bir marka.
Yani şimdi güncelleme konusunda özellikle son dönemde çizdikleri tablodan sonra bazı kullanıcılarımız şunu düşünebilir. Xiaomi alırım başım ağrımaz.
Mi A1 de güncellemede sıkıntı yaşadı. Onlar da hemen Android 8.1'e yükseltemediler. Ama sonra Xiaomi'nin bir global algısı
evet,
var.
Evet, o da doğru.
Çünkü farklı modellerde farklı cazibe noktası yaratabiliyorlar. Dolayısıyla aynı özelliklere sahip Mi A2'ye rakip olacak bir firmayı eğer biraz daha uygun fiyatla çıkartabilirlerse kaç para olacağını bilmiyoruz. Ben 2000 lira altı derler. Alkışlarız yani değil mi? Böyle bir durum var.
İnşallah ama şu anda hani gerçekten zor görünüyor.
Bakalım umarız. Evet. Buna uygun bir politika geliştirebilirler. Çünkü büyümek istemeyen yerli markalar büyüyecekse fiyat konusunda da rekabetçi ve cezbedici olmayı başarmaya gerekiyor.
Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın Xiaomi %5 kere edecek diyoruz telefon başına. Çin'de üretiyor adamlar.
Milyonlarca üretiyor.
Tabii ki milyonlarca üretiyorlar. Alırken kazanıyor adam zaten. Ürünü alırken kazanıyor. Ve bu adam ülkeye gelirken hangi vergilendirmeden geçiyorsa... General Mobile'in ülkemizde üretmesi bir şey ifade etmiyor. General Mobile'in telefonu da aynı vergilendirmeden geçiyor. Yani şimdi daha ucuza satmasını beklerken de çok da beynine kürekle vurmak istemiyorum yerli firmaların. Adam da aynı vergi yükünden geçiyor. Bir de üstüne üstlük ürünleri ülkesinde milyonlarca adette sipariş geçemediği için doğal olarak daha pahalı aslında ham madde kullanmış oluyor yaparken.
Yani tabii elektronik ölçek ekonomisi. Yani sen 1000 tane çip sipariş ver Qualcomm'dan sana diyor ki 50 dolara veririm.
Dünyadaki her şey öyle.
Öyle öyle. Ben 1 milyon istiyorum. Evet. Sana o zaman 15 dolara veririm diyor. İşte geçen bir sektörden bir abimizle konuşuyordum. Otomobil işine girdiler. Hani yetkili servis oldular bir markanın. Bana dediği şey şuydu. Özel servisler gelip bizden yetkili onaylı parça istiyorlar. E dedim abi nasıl rekabet ediyorlar? Diyor ki bizde diyor bir çalışanın diyor teknik servisteki resmi çalışanın o markanın kıyafetinin önlüğünü giyen bir çalışanın saatlik ücreti 30-40 euro arasında diyor. Zaten büyük premium markalardan bir tanesi. Adam diyor benden onaylı parçayı alıyor diyor. Resmi parçayı alıyor diyor. İşçilik maliyeti 5 euroya 10 euroya takıyor diyor. Dolayısıyla burada bir maliyet avantajı oluyor.
Yine orijinal parça
takıyor. Ama maliyeti işçilik kısmından çıkardığı için rekabette kimler için daha cezbedici görünebiliyor diyor. İşte farklı modeller var herkesin uyum sağlaması gereken. Hepsini o model çerçevesinde taşla doğru oynayanlar zaten kazanan taraf oluyor. Lansmandan sonra zaten cihaz elimize gelirse cihazla ilgili fikir ve görüşlerimizi de sizlerle paylaşıyor oluruz arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.